Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mübarek ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Azar 1400, Hicri Kameri 7 Cemalü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 12 Aralık 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin nüfus çabaları ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bagir Keni, İran'ın nükleer anlaşmadan daha azını kabul etmeyeceğini söyledi. Merendi, Washington önce İran'a yönelik yaptırımları kaldırmalı dedi. Irak, İran'a olan borcunun bir kısmını ödedi. Kerman Hava Üssü, düşman tehditleriyle yüzleşmeye hazır. Amerika, Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay verdi. Suriyeli Kürtler, 100 IŞİD'liyi Irak'a iade etti. Amerika'da kasırgada en az 70 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Bir grup hemşire ve sağlık şehitleri aileleri bugün İslam İnkılabı rehberiyle görüşecek. Khamenei.ir sitesine göre Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın doğum günü ve Hemşireler Günü vesilesiyle bir grup hemşire ve sağlık şehitleri aileleri bugün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Khamenei ile görüşecek. Bu görüşme Ulusal Koronayla Mücadele Karargahı'nın talimatları ve sağlık protokollerine uygun olarak İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde gerçekleşecektir.
Viyana görüşmelerinde İran'ın üst düzey müzakerecisi Ali Bagir Keni, İran nükleer anlaşmadan daha azını kabul etmeyecek dedi. İran'ın 4+1 grubuyla yürütülen müzakerelerde baş müzakerecisi Ali Bagir Keni, Press TV'ye verdiği röportajda, Viyana'da önceki 6 tür müzakerelerin tartışmalı konuların çözülmediğini belirterek şöyle dedi. Viyana 6 görüşmeleri ve 6 tur görüşmelerin ardından ortaya çıkan taslak, taraflar arasında üst düzey bir karar alınmasını gerektiren birçok tartışma noktasına yol açtı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı birkaç gün önce yapılan görüşmelerde bu konuların bir kısmı karşı tarafça kabul edildi, bir kısmı kabul edilmedi dedi. Amerikalı yetkililerin daha önceki görüşmelerde tüm yaptırımları kaldırmayacaklarını net olarak belirttikleri açıklamalarına ilişkin olarak Bağır Eken'i, bu tür görüşmelerde Amerikalıların davranışları ön yargılı olmayacak ve yeni yaklaşımları yargılanacak dedi.
Viyana görüşmelerindeki İran heyeti danışmanı, Washington önce İran'a karşı yaptırımları kaldırmalı dedi. İran heyetinin Viyana görüşmelerinde danışmanlarından Muhammed Marandi, El Cezire kanalına verdiği demeçte Washington ve Avrupa İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayı kabul ederse Tahran taahhütlerini yerine getirecektir dedi. Marandi, Washington bir anlaşmaya varmadan önce İran'a uygulayan yaptırımları kaldırmalı dedi. İran heyetinin Viyana görüşmelerindeki danışmanı ayrıca Viyana görüşmelerinin sürecini değerlendirmek için henüz çok erken ama olumlu işaretler var dedi. Marandi, İran bundan önce üzerinde anlaşmaya vardığı hiçbir konuyu reddetmez dedi. Bazı haberlerin aksine İran önerilerden vazgeçmedi. İran'ın sunduğu metinler halen masada ve İran heyetinin çalışma grupları ve diğer toplantılarda yapacağı görüşmelerde yol haritası olacak.
İran-Irak Ortak Ticari Odası Başkanı İran'ın Irak'tan taleplerinin bir kısmını aldığını duyurdu. İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya Ali Ishak muhabirimize yaptığı açıklamada Irak'tan 7 milyar dolarlık alacağın bir kısmı alındı. Bu alacakların tahsis süreci iki ülke merkez bankaları arasında yapılan anlaşmaya göre yürüyor dedi Ali Ishak. İran'ın Irak'tan temel taleplerinin bu ülkeye doğalgaz ve elektrik satışı ve ihracatıyla ilgili olduğunu belirterek İran ve Irak merkez bankaları arasında varılan anlaşma doğrusunda İran alacağının bir kısmını ithal ettiği ürünlerin ödemesini Irak merkez bankasına yaptırmak suretiyle tahsil ediyor ve alacağın diğer kısmını da nakit olarak alıyor dedi. İranlı yetkili ayrıca Irak'a İhracat akışı alacakların bir kısmının ödenmesiyle devam ettiği için İran'ın Irak'tan alacağı 5 ila 7 milyar dolar arasında kalıyor ve bu alacak miktarın azaltılması için de görüşmeler sürüyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Güneydoğu Üssü'nün komutanı Tuğgeneral Gholam Aliyan, Kara Hava Komutanlığı düşmanın tehditleriyle yüzleşmeye hazırlığı eşsizdir dedi. Tasnim Haber Ajansı'na göre Emir Gholam Aliyan dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Kerman Kara Hava Komutanlığı Üssü ordunun operasyonel görevleri için güçlü bir noktadır dedi. Tuğgeneral Gholam Aliyan, İran ordusu Kara Hava Komutanlığı'nın Makran 2020 ve Zülfikar 2021 tatbikatlarındaki güçlü varlığına temasla şöyle dedi. Kerman Kara Hava Komutanlığı'nın 3. Muharebe Üssü, Batı Asya'daki en güçlü hava üslerinden biridir ve kriz yardımlarında kayıpların azaltılmasında da önemli bir rol oynamıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Güneydoğu Bölgesi Üssü Komutanı ayrıca şöyle dedi. Kuvvetlerin kara mevcudiyetinin mümkün olmadığı yerlerde ülkenin güneydoğusundaki Kerman Kara Hava Komutanlığı'nın 3. Muharebe Üssü çok iyi yardım çalışmaları sergilemiştir.
Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde bir deprem dün gece saat 22.26'da İran'ın Kerman eyaletinin kuzeyinde yer alan Hanuk'u salladı. İran Ajansı'na göre deprem 8 kilometre yerin derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssünün 30.82 kuzey enlemi ve 56.77 doğu boylamında olduğu bildirildi. Herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi. Hanuk kasabası Kerman eyaletinin Zeren şehrinin orta kesiminde yer alıyor.
İran'ın Yazd Üniversitesi'nden doçent Ali Mustafa İpur, Uluslararası Science Direct sitesi tarafından 2021'de yenilenebilir enerji araştırmaları alanında dünya birincisi olarak tanıtıldı. International Science Direct sitesi bilim alanında dünyadaki en büyük ve en yetkili kaynaklardan biridir. Mehr Haber Ajansı'na göre yenilenebilir enerji konusunda dünyanın en tanınmış ve önde gelen uzmanlarından biri olan Mustafa İpur, karbonhidroksitin azaltılması, temiz enerjiden elektrik üretimi ve yenilenebilir enerjiden hidrojen üretimi konusunda kapsamlı araştırmalar yaptı. Yenilenebilir enerji, özellikle rüzgar enerjisi, dünya çapında çok sayıda araştırmacı tarafından araştırılmaktadır ve Yazd Üniversitesi'nin söz konusu öğretim üyesi, dünyanın 100 kişisi arasında ilk sırada yer almayı başardı. Bu onura ek olarak Mustafa İpol iki dönemde dünyanın en iyi %1'deki bilim insanı olarak tanıtıldı ve şu anda ISI yayınlarında 166 bilimsel makalesi bulunuyor. 105 uluslararası konferansı sunmak, 249 uluslararası konferansın bilim kurulu üyeliği, 16 İngilizce derginin yayın kurulu üyeliği ve editörlüğü, 5 kitap basımı ve 3 buluşun patentini almak Mustafa İpol'un diğer onurlarıdır.
Türkiye'de son 24 saatte 349.221 COVID-19 testi yapıldı. 19.255 kişinin testi pozitif çıktı. 191 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 23.180 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor. Tam aşılı olanlar COVID-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca omikron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul'da, 5'i İzmir'de dedi.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu B+ ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun BB- olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise durağından negatife çevrildiği kaydedildi. Açıklamada kamu politikalarının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün durağına revize edilebileceği aktarıldı. Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hane halkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle Türk bankacılık sektörüne olan güveninin korunduğunun görüldüğü ifade edildi. Açıklamada Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin %8,6'dan %9,8'e yükseldiği bildirildi. Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise %3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te %3,1 ve 2024'te %3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onayladı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat kongreye sunuldu. Söz konusu onay Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet Meko sınıfı savaş gemisinin satılmasını 2.5 milyar dolarlık modernizasyonu kapsıyor. Açıklamada bu satış Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefiğinin güvenliğini geliştirme yoluyla Amerika'nın dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir ifadelerine yer verildi. Söz konusu satışların yapılabilmesi için Kongre'nin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor. Atina, NATO'nun bir üyesi olarak Karadeniz ve Akdeniz'deki Rus denizaltılarını daha iyi takip etmek istiyor. Son yıllarda Ankara özellikle deniz yatağının altındaki doğal gaz rezervlerinin keşfinden sonra birkaç açık deniz adasının kontrolü nedeniyle güney ve batı kıyı denizlerinin büyük bölümleri üzerinde Yunanistan ve Kıbrıs'ın kontrolüne karşı çıktı. Atina ise donanmasını güçlendirmeyi ve toprakları üzerine daha fazla ve daha iyi kontrol elde etmeyi hedefliyor.
Türkiye ordusunun PKK ile mücadele bahanesiyle Suriye topraklarına yönelik operasyonları devam ederken, TRT'nin haberine göre son bir operasyonda iki PKK'lı öldürüldü. TRT'den yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanlığı Ordu Güçleri'nin Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde düzenlediği operasyonda iki PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı ordunun bölgede Türk askerlerine saldırmak isteyen bir grup PKK'lıya yönelik operasyon düzenlediğini iddia etti.
Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke eyaletinin kuzeyinde Kamışlı'nın güneydoğusundaki köylüler Amerikan terörist birliklerine ait bir konvoyun geçişini engelledi. Suriye resmi haber ajansı Sana dün gece El Metiniye köyü sakinlerine çok sayıda zırhlı araç ve askerden oluşan Amerikan işgal birliklerinin köyden geçmesini engellediğini ve onları geri dönmeye zorladığını bildirdi. Kamışlı kasabasının güney eteklerinde yer alan Tel Zahab köyü sakinleri geçtiğimiz günlerde bir Amerikan terör konvoyunun köyden geçmesini engellemişti.
Iraklı yetkililer Suriye Demokratik Kürt güçlerinden 100 IŞİD teröristinin teslim edildiğini duyurdu. Rodavont'a göre cumartesi günü IŞİD teröristleri batıdaki Neynova eyaletindeki Rebia kasabasından Irak'a girdi ve istihbarat ve güvenlik teşkilatlarına teslim oldular. Habere göre Suriyeli Kürtlerin elinde 1600 Iraklı IŞİD teröristi bulunuyor.
İşgal altındaki Golan Tepeleri sakinleri Siyonistlerin iki yeni Siyonist yerleşim yeri inşa etme planına tepki olarak Siyonist rejimin topraklarını işgal etmesine izin vermeyeceklerini vurguladılar. Sana haber ajansına göre Siyonist rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett işgal altındaki Golan'da iki yeni Siyonist yerleşim yeri inşa etme planını sunmaya çalışıyor. Golanlılar ırkçı rejimin yeni planını açıklamaktaki amacının Siyonist yerleşimcilerin sayısını artırmak ve Golan'ın nüfus yapısını değiştirmek olduğunu belirttiler. Şu anda işgal altındaki Golan tepelerinde 32 kasabada 22 bin Siyonist yaşıyor ve plan bunları 2025 yılına kadar %50 artırmak ve mevcut 10 yılın sonuna kadar ikiye katlamaktır.
Lübnan'ın Mustafi Enformasyon Bakanı George Gardahi Yemen Savaşı ile ilgili sözlerini savunurken, Lübnan'daki direniş atmosferinin bir anda ve yakın zamanda hazırlanmadığını ancak Lübnan'daki direniş ortamının herhangi bir partiden daha Lübnanlı olduğunu, direnişin Lübnan'a onur ve kıvanç kazandırdığını vurguladı. George Gardahi El Alem'e verdiği röportajda 40 gün boyunca istifa etme baskısına direndim ve 40 yıl direnebilirdim. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'ın ulusal çıkarlarını ve onurunu koruma talebi üzerine istifa ettim dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Haciyev, Dağlı Karabağ sorunuyla ilgili yalan haberlerin yayınlanmasını eleştirdi. Haciyev, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen ve iki gün sürecek Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, Karabağ Bir Zaferin İletişimi başlıklı oturumda konuşma yaptı. Hikmet Haciyev, henüz dünyada stratejik iletişim kavramının çok bilinmediği dönemlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilk gününden bu yana dezenformasyon ve yalan haberleri hibrit ve enformasyon savaşlarına, psikolojik savaşlara maruz kaldığını belirtti. Haciyev, haklı ve adil olduğunu dünyaya anlatmak için aktif ve akıllı bir siyaseti hayata geçirecek bir iletişim stratejisi geliştirmesine ihtiyaç olduğunu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin fark ettiğini anlattı. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen propagandayla mücadele ettiklerini belirten Haciyev, Ermenistan tarafından hibrit savaşı, psikolojik savaş esnasında ülkemize karşı bir propaganda vardı. Dünya medyasında maalesef ki Azerbaycan'a karşı birçok kapılar kapalı kalmaya devam ediyor dedi.
Ve Amerika'nın Orta Batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşıyor. Kentucky valisi kasırgada en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken rakamın 100'ü geçebileceğini duyurdu.
Burası Tahla Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Washington'un Irak'taki çıkış ultimatumu yaklaşınca telaşlanması ile ilgili. Irak Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Komutanlığı Cuma günü bir kez daha Amerikan güçlerinin bu ülkeden çıkmasına vurgu yaparak Amerika'nın başını çektiği askeri koalisyon güçlerinin 31 Aralık'a kadar tamamen Irak'ı terk etmeleri gerektiğini belirtti. Geçen ay Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci resmi olarak Amerikan güçlerinin Irak'taki varlığının Aralık sonuna kadar son bulacağını bildirmişti. Bu arada geçen ay Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de Washington'a gitmeden önce Irak'ın artık Amerikan askerlerinin varlığına ihtiyaç duymadığını, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun ülkenin güvenliğini Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleri olmadan temin edebileceğini vurguladı. El-Kazimi'nin Amerika Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından iki tarafta bu hususta anlaşmaya vardılar. Bu yüzden Amerika, Bağdat ile yapılan anlaşmaya göre bu ayın sonuna dek askeri güçlerini Irak'tan çekmelidir. Bu hususta son günlerde Batı ve Suudi Arabistan'a bağlı bazı medya organları Amerika güçlerinin Irak'ta kalmaya devam edeceğini ileri sürdü. Irak Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Komutanlığı ise Cuma günü bu söylentileri ve iddiaları yalanlayarak bir kez daha Amerikan askeri güçlerinin bu ayın sonuna dek Irak'ı terk etmeleri gerektiğini ve kimi medyaların iddiaları ve haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Irak Ortak Operasyon Komutanlığı yayımladığı bildiride Bağdat ve Washington'un Amerikan askeri güçlerinin bu ülkeden çıkması hususunda anlaştıklarını, kalan güçlerin sadece Irak güvenlik güçlerinin eğitimi ve danışmanlık sunmak üzere faaliyet yapacaklarını belirtti.
İki ülke resmi makamlarının anlaşmalarına rağmen görünen o ki Amerika tüm güçlerini Irak'tan çekmek istemiyor. Amerika IŞİD terör örgütüyle mücadele bahanesi ve Irak'ın güvenliğini temin etme kılıfı altında önemli sayıda askerlerini Irak'ta tutmak istiyor. Bu bağlamda Amerika'nın Irak'ta askeri güçlerini tutmanın en iyi bahanesi IŞİD unsurlarıyla mücadeledir. Bu yüzden bazı analistler ve uzmanlar Irak'ın bazı bölgelerinde baş gösteren terör saldırıları ve patlamaların Amerika'nın planlamaları ile gerçekleştirildiğini düşünüyor. Böylece Amerika IŞİD tehdidini tekrar alevlendirerek güçlerini Irak'ta tutmak için bahane üretiyor. Bu çerçevede Amerikan Merkezi Komutanlığı CENTCOM Başkanı Frank McKenzie son dönemde Irak'ta yabancı güçlerin operasyon misyonunun son bulmasına rağmen 2500 kadar Amerikan gücünün Irak'ta kalacağını bildirdi. Irak halkı ve grupları terörist Amerikan askerlerinin bu ülkeden çıkmasını isterken Washington Irak'ta işgalci varlığını sürdürmeye ısrarcı. Buna ilaveten Irak parlamentosu da bu güçlerin çıkması için bir tasarı onayladı. Irak güvenlik meseleleri uzmanı Heysem Haz Ali ise Amerika'nın Irak'taki son terör olaylarının perde arkasında olduğunu belirterek Amerikalılar bu olayları Irak topraklarında askeri varlıklarını sürdürmek için kullanmak istiyorlar dedi ve Amerikalılar Irak parlamentosunun yabancı ülke güçlerinin ihraç edilmesiyle ilgili kararını bir şekilde göz ardı etmek istiyor ifadesini kullandı. Buna rağmen Nucebe Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Eşimri, Perşembe günü Amerikan güçlerinin bu yılın sonuna dek Irak'tan çıkmaması halinde buna işgalcilikten başka bir ismin verilmeyeceğini belirtti. Fakat onaylanan tüm yasalar ve yapılan tüm görüşmelere rağmen sahadaki bilgiler, Amerikan medyası ve bölgesel uzantılarının haberleri Washington'un taahhütlerini ihlal etmek istediğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Siyonist rejime karşı kararlarının işlevsizliğinin nedenleri etrafında. (Gülüyor) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 10 Kasım günü Siyonist rejime karşı 6 kararı daha onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son yıllarda Siyonist rejim İsrail'e karşı birkaç karar onaylamıştır. Genel Kurul Kasım 2018'de ırkçı rejime karşı toplam 15 karar almıştır. Bunlardan 9'u 16 Kasım ve 6 karar da 30 Kasım gününde onaylandı. Birleşmiş Milletler'in bu temel organı 2019 Kasım ayında Siyonist rejime karşı toplam 8 karar onaylamıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2020 yılında toplam 23 kez dünyadaki farklı ülkeleri kınadı fakat bunlardan 17'si Siyonist rejim İsrail'i kınamak içindi. Şimdi de Kasım 2021'de Birleşmiş Milletler bir kez daha korsan rejim İsrail'e karşı 6 karar aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu davranışı hususunda iki önemli soru akla geliyor. İlk soru kararların içeriği hakkındadır. Çoğu kararlarda Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği cinayetler kınanmıştır. Kimi kararlarda Siyonist rejimin Suriye'ye karşı cinayetleriyle ilgili olmuştur. Son günlerde onaylanan 6 kararda ise Filistinlilere karşı insanlık haklarının ihlali ve Suriye'nin Golan Tepelerinde ve Doğu Beytülmukaddes'te yerleşim alanları inşası kınanmıştır. Kararlarda ayrıca Gazze yönelik kara, hava ve deniz ablukası, işgal altındaki topraklarda yerleşimcilerin Filistin vatandaşlarına yönelik kışkırtıcı eylemleri, evlerin yıkılması, Filistinlilerin keyfi gözaltı ve tutuklamaları ve Filistinli mültecilerin evlerine geri dönmemesi kınanıyor. Kararlar Siyonist rejimi Suriye'deki Golan'a ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya ve bölgedeki işgaline son vermeye çağırıyor. Tamamen yasal olan bu içerikler göz önüne alındığında akla gelen başka bir soru da Birleşmiş Milletler kararlarının neden Filistinlilerin durumunu iyileştirmekte faydalı olmaması ve durumlarının her yıl daha da kötüleşmesidir.
Bunun üç önemli ve temel sebebi var. İlk sebep ırkçı rejim İsrail'in temelde uluslararası hukuka bağlı olmayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiç dikkate almayan davranış biçimidir. Bebek katili rejim İsrail'in bu vurdum duymazlığı söz konusu kararların daha önce Birleşmiş Milletler'in diğer organlarına kabul edilmesine rağmen devam ediyor. Nitekim son 6 kararda Birleşmiş Milletler'in sömürgesizleştirme ve siyasi özel komitesince onaylanmıştır. İkinci sebep başta Amerika ve Güvenlik Konseyi üyesi olan batılı güçler olmak üzere büyük güçlerin davranış şekilleridir. Güvenlik Konseyi'ndeki bu güçler ırkçı rejimi desteklerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının geçersiz kırılmasında önemli etkileri vardır. Dolayısıyla Siyonist rejim batılı güçlerin bu desteğine dayanarak Filistinlere karşı işlediği suçların dozunu arttırıyor. Üçüncü sebep Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının esasen bağlayıcı olmamasıdır. Aslında veto yetkisine sahip güçler kararların uygulanmasında engel oluşturmamaları halinde yalnızca Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını garanti edilmektedir. Örneğin Güvenlik Konseyi Aralık 2016'da korsan rejim aleyhine 2334 sayılı kararı kabul ederken Trump yönetiminin karara muhalefeti İsrail'in bu kararı fiilen görmezden gelmesine yol açtı. Karar Obama yönetiminin çekimsel kalmasıyla kabul edildi. Ancak bir ay sonra Trump Amerika'da iktidara geldi, bu kararı görmezden geldi. Son önemli nokta ise Genel Kurul'un yaklaşımının iki şeyi kanıtlamasıdır. Öncelikle Genel Kurul Güvenlik Konseyi'ne göre daha az siyasi olan görüşe sahiptir ve hukuki yönü siyasi yönüne daha üstündür. Ayrıca dünyadaki çoğu ülke İsrail rejiminin suçlarını kabul ediyor ve batılı güçlerin İsrail rejimine karşı korumacı siyasetlerine de karşı çıkıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Azar, 1400 Hicri Kameri, 7 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 12 Aralık 2021 Pazar. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Azar 1368'de İranlı ünlü çağdaş şair Gholam Reza Qutsi Nejat vefat etti. Gholam Reza Qutsi Nejat Hicri Şems'e 1304'te İran'dan Meşhir kentine dünyaya geldi. Edip Neşuaburi Sani'nin edebiyat derslerine katılan Gholam Reza Qutsi Nejat fıkıh ve fıkıh usulünü Seyyid Haşim Kazvini'den öğrendi. 16 yaşından itibaren şiir söyleyen Gholam Reza Qutsi Nejat, arkadaşlarıyla birlikte Meşhed Edebi Firdevsi Derneği'ni kurdu. Hint okulu tarzı gazele büyük ilgisi vardı ve başka edebi okullarda gönül veren bir üstad idi. Qutsi'nin siyasi alandaki faaliyetleri Doktor Musaddık hükümeti döneminden başladı ve yazdığı şiirleriyle İran'daki milli hareketini destekledi. Qutsi Hicri Şems'e 28 Mordad 1332'den sonra Pehlevi rejimiyle mücadele etmeye başladı. Üstad Qutsi Nejat, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Meşhed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders vermeye başladı. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Azar 1361'de İranlı edip ve mütercim Ali Asker Suruç vefat etti. Hicri Şems'e 1287'de dünyaya gelen Ali Asker Suruç eğitimini tamamladıktan sonra tercüme ve araştırma konularına da faaliyet yaptı. Çeşitli kitapları Fransızcadan Farsça tercüme eden Ali Asker Suruç İngilizce ve Arapçaya musallat idi. ...1054 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 389'da ünlü Müslüman Kur'an-ı Kerim karisi ve muhaddis İbni Galbun vefat etti. Hicri Kameri 309'da Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen Galbun daha sonraları Mısır'da yaşamaya başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Kur'an kıraatı ve hadis öğrenen Galbun ardından büyük üstad oldu ve ders vermeye başladı. 57 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 1386'da Mısırlı bilim adamı ve mücadeleci Seyyid Kutup Kahire'de iki mücadeleci arkadaşıyla birlikte idam edildiler. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Kutup, siyasi mücadeleleri döneminde Hasan el-Benna ile tanıştı ve İhvan-ül-Müslümin hareketine katıldı. Mısır'ın dönem Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır ve İhvan-ül-Müslümin hareketiyle ittifak yaşanmasının ardından Seyyid Kutup tutuklandı ve ardından idam edildi. ...58 yıl önce bugün 12 Aralık 1963'te Afrika'da yer alan Kenya İngiltere'den bağımsızlığını elde etti. ...132 yıl önce bugün 12 Aralık 1889'da İngiliz ünlü şair ve filozof Robert Browning Londra kentinde dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Yurttaşın cebini yakan zamları Yandaş Medya Sabah gazetesi indirim olarak verdi.
Karar.
İşsizlik Ekim'de %11.2 oldu.
Yeni Asya.
Esnaf mal alamıyor ki, nasıl stok yapsın?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 10 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde U Dönüşleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020'nin sonbaharında Naciye Abal ve Lütfi Elvan'ı göreve getiriyor. Faiz acı ilaçtır, kararlılıkla uygulayacağız diyor. Ekonomide ve hukukta reform dönemini müjdeliyordu. Daha önemlisi Sayın Erdoğan, İktisat iliminin kuralına uygun konuşuyor, faizleri en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti olduğunu söylüyordu, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu açıklama üzerine Bloomberg'e göre TL hızla değer kazanıyordu 11 Kasım 2020. Bu doğru politikalar 4 ay sürdü. Önce Naci Ağbal uzaklaştırıldı, U dönüşü ile enflasyon altında faiz politikasına geçildi. Bu nasıl ekonomik kurtuluş savaşı ise Merkez Bankası faizi %15'e indiriyor ama hazine %21 ile borçlanıyor. TL'deki eriyiş ister istemez vatandaşı daha bir altın ve dövize yöneltti. Naci Ağbal döneminde 7 küsür liraya inen dolar bugünlerde 13 küsür lira. Erdoğan çağrı yapıyor, yastık altındaki kasalarınızdaki altın ve dövizi TL'ye çevirin. Erdoğan aynı çağrıları 2016 ve 2018'de de yapmıştı. Bazı insanlar meydanlarda dolar yakarak vatanseverliklerini göstermişlerdi. Yaktıkları bazı dolarların fotokopi olduğu anlaşılmıştı. Doğan Haber Ajansı 15 Ağustos 2018. Bu çağrılar ise işe yaramamıştı. Şimdi yarar mı? 128 milyar doları harcadık, bitti. Şimdi vatandaş altın ve dövizini TL'ye çevirse sadra şifa olur mu? Temel sorun ekonominin yüksek katma değerli ihracatla döviz kazanamayışıdır. İktidar bu temel sorunu hafifletecek, tarihten gelen cari açık sorunumuzu tahammül edebilir hale getirecek bir sanayi stratejisi geliştirmedi. Kaynak tahsisinde buna öncelik vermedi. Bu benim eleştirim değil, iktidarın kendi itirafı. Bu iktidarın Temmuz 2019'da çıkardığı 11. kalkınma planında kaynakların sanayi sektöründen ziyade dış ticarete konu olmayan sektörlere yöneldiği, bu yüzden üretkenlik arz eden alanların yatırım kompozisyonu içindeki payının görece azaldığı, bunun da ihracatın yeterince artmasını engellediği belirtiliyor, oranlar veriliyor. Paragraf 130-131. Sanayici Rahmi Koç daha 5 yıl önce yatırımlar taşa toprağa gitti, rekabet gücü kazanamadık diyerek uyarmıştı 18 Şubat 2016. Yine 5 yıl önce TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran endişeliyiz diye uyarmıştı 19 Kasım 2019. Doran Acemoğlu 4 yıl önce 1-2 yılda kriz çıkacak diye alarm vermişti 25 Aralık 2017. Niye böyle deyip çağırıp istişare edilmedi, aksine eleştirenler tepkiyle karşılandı. Bugün de enflasyonla mücadeleye ve para politikalarının istikrarına öncelik verilmesini isteyenleri mandacı iktisatçılar diye niteleyince yine uyarılara kulak tıkanıyor. Ekonomi, iktisat ilminin kavramları yerine böyle siyasi ve ideolojik kavramlarla konuşmak, yönetimi iktisadi rasyonalizmden uzaklaştırıyor.
Cevher İlhan 10 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Rakamlarla Ekonominin İflası başlıklı yazısına yer veriyor. Mecliste saray bütçesi tartışmaları sürerken TL düşmesiyle döviz enflasyon ve faiz katlanarak Türkiye tam bir ekonomik felakete sürükleniyor. AK Parti'nin iktidara geldiği gün 1.4 lira olan doları 7 lirada tutmak için arka kapıdan 6-6,5 liradan satılan ve kimlere gittiği hala bilinmeyen 128 milyar dolar hazine rezervinin harcanmasına rağmen dolar 14 liraya dayanmış. TL dünyada en çok değer kaybeden para olurken bir Bulgar levası bile 8.40 lirayı bulmuş. Kur farkından 2.6 trilyon zarar edilmiş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu yılki 1 dolar 6.40 TL tahmininde ve 2024 için dolar kuru 10.30 lira öngörüsünde açığa çıktığı haliyle tek kişilik hükümette büyüme hedefleri gibi bütçe hedefleri de tutturulamamış. Bu arada tepeden gelen talimatla TÜİK aylık enflasyonu 3.51, yıllık enflasyonu 21.36 lira olarak açıklarken, bağımsız akademisyenlerin ve araştırmacı ekonomistlerin oluşturduğu ENAG'a göre aylık enflasyon 9.91, yıllık enflasyon 58.65 oranında. 2825 lira olan asgari ücret 3000 lirayı aşan açlık sınırının altına düşmüş. Asgari ücretle çalışanlar çalışmalarının %54'üne varmış. En son 77 kuruş zamla Ekim'de 7.76 olan benzin 10.32 liraya, 7.50 olan motorin 10.3 liraya çıkmış. 2002'de 50 lira ile 84 litre benzin alınırken bugün 10 litre bile alınamıyor. 112 lira olan tüpün Kasım'da 215 liraya çıkmasıyla %92 zamlanması, un fiyatlarının %109 artışı, %27'lerde gösterilen gıda enflasyonunun gerçekte %80'leri aşması normalmiş gibi propaganda ediliyor. Yandaş şirketlere dolar döviz garantili ihale verilirken ve hala en üst düzeyde halka paralarını TL'ye yatırımları çağrıları yapılırken dolar ve euro olarak bankalardaki mevduat %63.2'yi bulmuş. Yine 2022 bütçesinde 1 trilyon 258 milyar lira vergi toplanacağını nazara veren ekonomistler 31 Aralık 2020-24 Kasım 2021 arasında doların 5 lira 20 kuruş artışıyla Türkiye'nin dış borcunun 2 trilyon lira arttığına dikkat çekiyorlar. AK Parti iktidarına kadar 3.2 trilyon lira olan Türkiye'nin toplam dış borcunun son süreçte 2 katına ulaşıp 6.2 trilyon olması bu gerçeğin bariz belgesi. 2021 yılında döviz cinsi iç borcu azaltacağız vaadine rağmen Ocak ile Temmuz arası dıştan 2 milyar 900 milyon euro, içte ise vatandaşımızdan 2,5 milyar dolar borçlandığı kaydediliyor. Türkiye'nin önemli varlıklarının toplandığı, doğrudan Cumhurbaşkanı'nın başında bulunduğu varlık fonunun da 65 milyar TL borca battığı belirtiliyor. TL'nin değer kaybıyla havaalanları hariç dolar garantili ihalelerin bedeli 42.5 milyar TL'den 76.8 TL'ye yükselmiş. Özetle bütçe hazırlanmaya başlandığında Türkiye'nin milli geliri 271 milyar dolar iken TL'nin hızla değer kaybetmesiyle bütçenin saraydan komisyonlara ve genel kurula gönderildiği 3 aylık sürede önce 186 ardından 126 milyar dolara yarıdan fazla erimiş, erimeye devam ediyor.
Esfender Korkmaz 10 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde emeklinin hakkını gasp ediyoruz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yılbaşı hindisi için ilanlar var. Çereziyle birlikte 800 TL tarımdan emekli Bağkurlu'nun maaşı 802 lira. Normal Bağkur emeklisi maaşı 912 lira. 4,5 kilo kuzu pirzolası eder. SSK emekli maaşı 2624 lira asgari ücretin de altında. Açlık sınırının da altında. Asgari ücret veya minimum ücret yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük ücret seviyesidir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Asgari ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür ve benzeri gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Türkiye asgari ücret içinde kültür giderleri katılmıyor. Yalnızca yaşaması için gerekli harcamalar hesap ediliyor. Yani bu ücretin altında kalanlar yaşamını sürdüremez. Emekli maaş ise asgari ücretin de altında. TÜİK üzerimizde kalıyor diye asgari ücreti hesap etmek istemedi. Eğer hesap etseydi 5000 lira tutacaktı. Bu da iktidarın işine gelmezdi. Çünkü iktidar emekliye verdiği maaşı kendi cebinden veriyormuş gibi görüyor. Enflasyon düzeltilmesini de yandaş medya 12 milyon emekliye müjde diye haber yapıyor. Gerçekten en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Bundan önceki hükümet ve bu iktidar zaten emeklide yaşa takılanların müktesip haklarını gasp etti. Kamuoyunun sahip çıkmasına rağmen bugün de hükümet direniyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'ne nüfuz çabaları.
Muhterem dinleyiciler, Korsan rejimi İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde nüfusunu artırma çabalarının sebeplerine gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizle birlikteyiz.
Özel sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında bağımsızlığına kavuştuğu günden beri ırkçı Siyonist rejim İsrail bu ülkeye nüfuz etmek için sürekli çaba harcadı. Öte yandan Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkının tüm muhalefetlerine rağmen Bakü hakimiyeti Korsan İsrail'e ilişki kurma yolunda bazı adımlar attı. Bakü hakimiyetinin bu çabaları Dağlık Karabağ münakaşasının çözümü ve Ermenistan'la savaş durumuna son vermek ve İrvan tarafından işgal edilen Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını geri almak üzere sarf edildi, ileri sürüldü.
Gerçekte Bakü yetkilileri son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti halkını bu gibi uygulamaları konusunda ikna etmek için sürekli Siyonist rejim İsrail'le ilişkiler, sadece bu rejim ve Siyonistlerin Amerika Kongresi'ndeki lobileri Karabağ münakaşasını sonlandırmak üzere askeri yardımlardan yararlanma noktasına kadar devam edeceğini ileri sürüyordu.
Bakü hükümeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de Müslüman halkını ikna etmek için sürekli bazı kuşkularla beraber olan bir takım geçiştirici açıklamalarda bulunuyordu. Zira en başta Müslüman Azeri halkının olumsuz tepkisinden endişe ediliyordu. Ancak İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu başta olmak üzere bölge ülkelerinin katkıları ile durdurulan 2. Karabağ Savaşı, Bakü hakimiyetinin zirvesinde yer alan Uluslararası Siyonist ve İslam Karşıtı Masonlara bağlı politikacılara Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferi ecnebilerin adına mal etme fırsatı sağladı.
Bu doğrultuda 2. Karabağ Savaşı'nda sürekli İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşasını çözmekte yardımcı olduğu için teşekkür eden Bakü yetkilileri ve en başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşı kazanarak Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının bir bölümünü geri aldıktan sonra açıkça eski tutumundan çark etmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve İran milleti ve devletinin 2. Karabağ Savaşı'na katkılarını göz ardı etmekle sürekli Siyonist rejim İsrail ve Türkiye'nin yardımlarını takdir etmeye ve bu savaşta kazanılan zaferde etkili olduklarından söz etmeye başladı.
Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere Bakü yetkililerinin tutumu en başta Azeri yetkililerin şiddetle ecnevilere bağımlı olma eyleminde olduklarını ortaya koydu. Nitekim Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı 2. Karabağ Savaşı'nda cephelerin en ön saflarında düşmanla çarpıştığı halde Bakü yetkilileri hatta bu kesime teşekkür bile etmedi.
Bu arada bölge ve özellikle Bakü'de uluslararası Siyonizme ve Türk milliyetçiliğine bağlı ecnebi yandaşı çevrelerin iddialarının aksine İlham Aliyev yönetiminin Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkından sürekli uzaklaştığı ve bu ülkede halk tabanını kaybetmeye başladığı belirtilmelidir. Bakü yetkilileri ve Azeri politikacıların birçoğu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri ve idari yapısında Siyonist rejim İsrail, Türkiye ve bazı batılı devletlerin varlığının takviye edilmesiyle birlikte Bakü hakimiyetinin ülke içinde halkın desteğine ihtiyacı olmadığını düşünüyor.
Oysa hiç kuşkusuz ecnebilerin Azerbaycan Cumhuriyeti hakimiyetinde varlığı geçici ve ancak çıkarları karşılandığı sürece devam edecek. Fakat Aras Irmağı'nın kuzeyinde yer alan tek Müslüman ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nde nüfuzu sürecektir. Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gerçek tarihinde kayda alınıp ebediyen silinmeyecek şey, tarihin kısa bir diliminde bazı kuruntulu Azeri politikacıların bu ülkeye yaptığı ihanet olacaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde başta Siyonistler ve milliyetçi akımlar olmak üzere ecnebilerin propaganda yöntemlerinde birkaç nemal oldukları bilinen uzmanlarca sürekli çeşitli medya organlarında bazı bağımsız devletlere karşı karalama kampanyaları yürütülüyor ve aynı zamanda bazı malum ecnebi ülkelere destek bağlamında saçma sapan açıklamalar yapılıyor. Bu konuya çok açık ve net bir örnek açıklık getirilebilir.
Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti son 30 yılda sürekli Azerbaycan Cumhuriyeti ve Bakü yönetiminin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çıkarlarını savunan ülke oldu. İran bir yandan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından ayrı kalan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Bakü yönetimi arasındaki ilişkileri kolaylaştırmanın yanında bu yörede yaşayanların elektrik, doğalgaz, içme suyu ve hatta gıda maddelerine karşıladı. Ancak şimdi Bakü medyası ve Azeri yetkililerin ifadelerinde bu yardımlar çok önemsiz gibi gösteriliyor veya esas itibariyle hiç gündeme getirilmiyor. Fakat ecnebi odaklara bağlı uzmanlar sürekli yanlış ve marjinal konuları esas konular gibi gündeme getirerek Azerbaycan Cumhuriyeti kamuoyunu İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor.
Bu bağlamda örnek gerekirse kendisinden siyaset meseleleri uzmanı olarak söz edilen Samir Himmetov adlı birinin açıklamalarını örnek vermek mümkün. Bu zat Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ses Televizyon kanalının Sözde Analiz programında İran karşıtı karalama kampanyası çerçevesinde bir dizi yalan yanlış ifadeleri kullandı. Bu sözde Azeri uzman İran İslam Cumhuriyeti'ne ve İran milletine hakaret ederek şu iddiada bulundu. Eğer İran İslam Cumhuriyeti en zor şartlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni sırtından bıçaklıyorsa, sonunda bir gün karşısında misillemede bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'ni görecektir. İlham Aliyev yönetimi İsrail ile sadece dostane ilişkileri ve işbirliği bulunuyor ve bu ilişkiler bundan böyle de devam edecektir. Her iki taraf bu ilişkiden memnundur. Bu memnuniyetin tüm düzeylerde dile getirilmesi de İsrail Bakü'nün esas müttefiklerinden biri olduğunu gösteriyor ve bundan böyle de böyle olacaktır.
Bu sözde Azeri uzmanın İran milletine ve devletine hakaretle beraber olan bu sözleri Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ikili ilişkilerde yaşanan bazı meselelerin hakkında görüşmelerde bulunmak ve iki ülke arasındaki iktisadi ilişkileri geliştirmek üzere Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdiği bir sırada gündeme getiriliyordu. Kuşkusuz bu televizyon programının hazırlanması Bakü yönetiminin bazı medya organlarının kara propagandaları ile mücadele etme gücünü kaybettiğini gösteriyordu. Oysa Müslüman Azerbaycan halkı Bakü yönetimi ve yandaş medya organlarının sergilediği tutumun aksine her daim ve pratikte İran'ın yardımlarına ve desteklerine minnet duygularını ifade etmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti son 30 yılda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan Cumhuriyeti için korumanın yanında sınırlarını Azerbaycan Cumhuriyeti halkına açmış ve ilaç, gıda maddeleri ve hatta mali yardımlarda bulunmuştur. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti sınır bölgelerinde yaşayan bazı insanlar İran'dan satın aldıkları İran ürünlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nde satarak geçinmeye başladı. Bir başka ifadeyle Amerika ve Avrupa Birliği'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı yaptırımlara ve yine Batılı devletlerin İsrail ve Türkiye'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardımlarına rağmen İran'ın kaliteli ürünleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yoğun ilgi görüyor ve sınır bölgelerinde yaşayan Azeri vatandaşlar İran'ın kaliteli ürünlerini tüketmeyi tercih ediyor. Gören o ki konu ecnebi devletleri ve hatta bazı Azeri yetkilileri derinden kaygılandırıyor.
Her halükarda son yıllarda Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkının tüm muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev korsan rejimi İsrail'i ilişkilerine geliştirmeye devam ediyor. Gören o ki Bakü yetkileri Azeri Müslüman halkı aldatmak ve kamuoyunu saptırmakla Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ecnebilerin varlığını takviye edebileceğini, hatta bunun için İranlı kavimlerden yararlanabileceğini zannediyor.
Bu bağlamda geçenlerde Siyonist rejim temsilcisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Taleş halkının 2. Karabağ Savaşı'na katıldıkları için bu halka teşekkür etti. Uluslararası İnsanseverlik Müessesesi Genel Derneği Başkanı ve İsrail'in sözde iyi niyet elçisi Elmira Muhiddinli, Azerbaycan Cumhuriyeti Taleşan Kültürel Merkezi Başkanı Vakar Hametiye, Taleşli gençlerin 2. Karabağ Savaşı'na katılmalarından dolayı takdir belgesi sundu. Oysa Azerbaycan Cumhuriyeti Taleşlileri 2. Karabağ Savaşı'na katılmakla onların kimliklerini yok etmeye çalışan çeşitli Türk milliyetçi akımlara karşı direnmekte müttefik olduklarını göstermek istedi. Fakat Siyonist rejimin tüm gücünü Taleşlileri de kontrol altına almaya çalıştığı anlaşılıyor.
Siyonist diplomatların son açıklamaları İlham Aliyev yönetiminden İran'a karşı yararlanmak isteyen Tel Aviv elebaşları, talihçileri de gelecekte Bakü yönetimine baskı malzemesi olarak kullanmayı amaçladığını gösteriyor. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti meseleleri uzmanı Hamid Turki şöyle diyor. Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti talihçilerine yaklaşma amacı bu kesimi siyasi ve güvenlik hedefleri doğrultusunda Bakü yönetimine karşı bir koz olarak kullanmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti meseleleri uzmanı Hamid Turki bir makalesinde şu ifadelere yer veriyor. Siyonist rejim İsrail bu rejimin iyi niyet elçisi olarak açıklanan Elmira Muhiddinli adında bir zatın aracılığı ile sözde İsrail'in Taleş halkına teşekkür ettiğini ilan ediyor. İsrail, İran sınırına yakın bölgelerde manda çiftliği ve akıllı köy inşa etmek gibi projeleriyle İran'a karşı casusluk operasyonlarını maskeliyor. Şimdi ise İsrail, İran milleti ile tarihi, milli, kültürel, dini ve manevi bağları olan Taleş halkını hedef aldığı anlaşılıyor.
Bu süreçte dikkat çeken konu İlham Aliyev yönetiminin 2. Karabağ Savaşı'na katılan Azeri gençlere teşekkür etmek yerine pratikte bu gençlere saygısızlık etmesidir. Siyonist rejim bu saygısızlığa karşı Bakü hakimiyetinin zafiyetinden kendi çıkarları doğrultusunda yararlanıyor. Korsan İsrail, talihçili gençleri İran karşıtı faaliyetlere bulaştırmayı da gündemine aldığı anlaşılıyor. Oysa Taleş halkı asla Siyonist rejimin sultası altına girmek istemiyor ve sırf kendi bağımsız kimliğini korumaya çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, Korsan rejim İsrail'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nde nüfuzunu arttırma çabalarının sebeplerini gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Leyla Korkmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Dünya hayatında insanı huzura taşıyacak olan üç unsur vardır. Aile, geçimlik bir gelir ve güven veren bir ev. Ev, insanın aidiyet hissettiği ve özgürleştiği bir yaşam alanıdır. Her haliyle güvenli bir ortamdır ev. Kapınızı açıp içeri adım attığınız anda içinizin huzurla dolduğunu hissedersiniz. Evle bütünleşmişsinizdir ve kapınızın anahtarını sadece güvendiğiniz insanlara bırakabilirsiniz. Peki bir gün eşkıyalar kapınıza dayanıp evinizi işgal etmeye kalksalar ve sizi çocuklarınızla birlikte yaka paça atsalar ne hissedersiniz? Düşünmek bile kahrediyor değil mi? Kendinizi güvende hissettiğiniz ve her zerresinde hatıralarınızdan bir parça bulduğunuz evinizin işgal edilmesi öfkenizi kabartır. Onurunuzu kırar ve hayatınızdan bir parçanın koptuğunu hissedersiniz. Ne yazık ki evleri Siyonistler tarafından işgal edilen Filistinli aileler ve umutları çalınan çocuklar hatıralarına veda ederken bu parçalanmayı, bu travmayı ağır şekilde yaşıyorlar.
Leyla Hanım kanayan yaraya değinmiş.
Evet, çok merakla bakıyordum. Evden, güzel yerden, tam da insanın o gerçekten
can alıcı noktasından.
Can alıcı noktasına bastı. Filistin'deki durum böyle. Evet. Maalesef bölgede de bu gerici bazı rejimler, sözde İslam ülkeleri rejimlerinin liderleri de normalleşmeye yönelik adımlar atıyorlar, normalleşiyorlar.
Evet.
Kendi tahtlarını korumak için.
Nereye
maalesef
kadar?
Filistin davasına böyle bir cinayeti aklımızın ucundan bile bir zamanlar geçirmezdik ama bugün
yaşıyoruz.
Yaşananlar onu gösteriyor ki gerçekten de o düşünemediklerimizin yaşandığını görüyoruz.
Evet, Leyla Hanım'ın mektubuna izin verirseniz
evet,
ben devam edeyim. Leyla Hanım şöyle devam ediyor. Yakın tarihte Siyonist ideoloji işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan eski Kudüs Havalimanı'nın bulunduğu alana Yahudi işgalciler için 10 bini aşkın konut inşa etme kararı aldı ve bütün yazılı ve sözlü kuralları çiğneyip geçti. Hatırlarsanız İsrail Kudüs'ü işgalinden sonra adını Atarot olarak değiştirmiş, akabinde patlak veren ikinci intifadadan sonra da havalimanını kapatarak bölgeyi ordunun kullanacağı bir üsse dönüştürmüştü. Şimdi atıl durumda olan bu alana 10 bin hanelik yasa dışı yerleşim biriminin inşası için sözde uluslararası toplumların itirazlarına rağmen imza attı. İşgalci güçler şiddette hiç sınır tanımıyor, yakıyor, yıkıyor, katlediyor, işgal ediyor ve büyük İsrail hedeflerine doğru ilerlemek istiyor. İsrail, İslam toprakları üzerine kurduğu hayallerine ulaşabilmek için Filistin şehirlerinin bütünlüğünü bozmak ve alanını genişletmek istiyor. Dünyanın en gelişmiş savaş teçhizatları karşısında direnişlerini hiç kaybetmeyen Filistinli halk ise kendilerini büyük zafere, kurtuluşa adamış vaziyetteler ve işgalci güçleri çaresiz bırakacak şekilde güçleniyorlar. Zaferlerini umut ediyoruz ve onlara destek vermeye devam edeceğiz.
Evet,
biz Müslüman olarak.
Leyla Hanım'a bu güzel yazısından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Hüseyin Sarıgül isimli dinleyicimiz şu mektubu bizimle paylaşıyor. Aile dinamiklerinin güçlü olduğu dönemlerde roller doğal olarak ayrılır ve babanın gün boyu çalışarak elde ettiği ücret annenin tecrübesiyle bereketlenir ve hiçbir şeyin yoksulluğunu hissetmezdiniz. Anne bir ekonomisti, bir eğitimciydi, bir terapisti ve en karmaşık sorunların dahi üzerinden gelebilen bir danışmandı. O zamanlar Hatırlarsınız, kışa yaklaşırken annelerimiz ellerini sıvar, reçel, marmelat, peynir ve konserveleri özenle hazırlayıp istiflerlerdi. Kış geldiğinde o ürünler çocukların bedenlerinde güç ve enerjiye dönüşürdü. Dedelerimizin çay, kurumuş incir, üzüm ve erikle içtikleri günleri ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerini hatırlarım. Gerçi o günlerde biz çocuklar fabrikasyon ürünlere çok merak sarardık. Rengarenk ambalajlara sarılmış çikolatalar, şekerler ilginç gelirdi ama büyüklerimiz doğallığını kaybetmiş hiçbir şeyi koymazlardı ağızlarına. İsrafın haram olduğunu erken yaşlarda öğrenir ve hiçbir şeyin gereksiz olmadığını bilirdik. Eskiyen, kırılan, yıpranan araçlar atılmaz başka bir şeye dönüştürülerek kullanılırdı. Annelerimiz bize israfın haram olduğunu bu şekilde göstermişler ve üretimin tüketmekten daha kıymetli olduğunu öğretmişlerdi. Ne kadar güzel o eskileri anlatıyor.
Tabii
gerçekten
ki
insanı bir an alıp götürüyor.
Evet.
Nerede o günler gerçekten? Özellikle burada israf üzerinde duruluyor.
O zaten toplumda, her zaman gündemde olması gerekiyor. Yani sadece bugün için değil, her zaman israftan kaçınmak gerekiyor.
Şimdi dikkatimi çeken o, bir tarafta halk ekmek uzun kuyrukları var. Diğer tarafta restoranlarda ne bileyim
tonlarca
ekmek dışarı evet. atılıyor. Neresinden insan baksın bu konuya?
Evet.
Gerçekten. Bu bir düzensizlik var burada. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor.
Tabii ki. Onu evet. da işte ev hanımları biraz düzene koymaları gerekiyor. Yani evin girdisini çıktısıyla bir dengelemeleri gerekiyor.
Tabii ki. Hüseyin Bey'in yazısını isterseniz siz devam edin.
Tabii ki. Hüseyin Bey şöyle devam ediyor. Şu günlerde üzerimize yağmur gibi yağan zamlar, artan ev kiraları, faturalar, kadınların iş gücünü ve mevcut birikimlerini yeniden gündeme getirdi. Kadınların kısıtlı imkanlar dahilinde güç elde ederek aileyi ayakta tutabileceğine dair umutlar su yüzüne çıktı ve yerel yönetimlerden tutun da resmi kuruluşlara kadar hemen her kesim kadın emeğini değerlendirmeye yönelik çalışmalardan bahsetmeye başladılar. Hatırlarsanız yakın tarihlerde Emine Erdoğan da israfın önlenmesine yönelik konuşmalar yapmış ve kadın emeğine değinip tavsiyelerde bulunmuştu. Emine Hanım'ın ihtiyaç olmayan şeylerin ihtiyaç haline getirilmemesi konusundaki tavsiyeleri açlık sınırında yaşayan insanlar tarafından tepkiyle karşılanmış ve epey konuşulmuştu. Emine Hanım'ın işaret ettiği hususlar elbette yabana atılacak şeyler değildi. Ancak büyüklerimizin de dediği gibi söz sahibinin hayatında bir yer edinmemişse karşı tarafa tesir etmiyor.
Evet, Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, kolay gelsin. Ben Van'dan arıyorum. Zaman zaman sizi dinlerim. Güzel yayınlarınız için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Aslında elimde olan şu mektup Gülbin Anar isimli dinleyicimizin mektubu biraz
evet.
önceki okuduğumuz mektuba galiba bir cevap niteliği taşıyor. İlginç
evet,
gelebilir.
Bakalım.
Gülbin Anar şöyle diyor. Yolculuk yaptığımız gemi su almış ve batmaya doğru gidiyor fakat büyüklerimiz tehlikeyi işaret etmek yerine her şey yolundaymış gibi hareket ediyorlar. Toplumun büyük çoğunluğu açlık sınırında yaşıyor, hayatınız için elzem olacak ürünleri dahi alamaz hale geliyorsunuz ve kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Elbette kadınlarımız maharetlerini kullansınlar ve ev ekonomisine katkılarını sürdürsünler. İnsanlarımız tüketim alışkanlıklarını gözden geçirip israfa karşı hassasiyet göstersinler ama bunlar tek başına batan gemiyi kurtaramaz ki. Bu mümkün değil, diyor Gülbin Hanım.
Gülbin Hanım devamında şöyle yazıyor. Gemiyi kurtarabilmek için ilk evvela kapitalist zümrelere boyun eğmekten vazgeçip faizsiz bir sistem oluşturmak ve dengeli bir ekonomik politika geliştirmek zorundasınız. Gemiyi kurtarabilmek için halkın emeğinin sömürülmesine göz yummayıp sanayi ve ileri teknoloji yatırımlarına ağırlık vermelisiniz. Sayın Gülbin Anar'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Elif Acar, Yusuf Çavuş ve Musa Çetiner isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Hemşireler ve şehit aileleri İslam İnkılabı rehberiyle bugün bir araya gelecek. Viyana görüşmelerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Ali Bakri Kani, İran nükleer anlaşmadan daha azını kabul etmeyecektir dedi. Irak, İran'a olan borcunun bir kısmını ödedi. Kerman Kara Hava Üssü düşman tehditleriyle yüzleşmeye hazır. İran'ın Kerman eyaletinde 4.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Türkiye'de 19.255 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerika'nın Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışı onaylandı. Türkiye'nin Suriye müdahalesi devam ediyor. Iraklı yetkililer Suriye Demokratik Kürt güçlerinden 100 IŞİD teröristin teslim edildiğini duyurdu. İşgal altındaki Golan Tepeleri sakinleri Siyonist rejim İsrail'in yeni bir yerleşim yeri inşa etmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Lübnan Müstafi Enformasyon Bakanı George Gardahi, Lübnan direnişi diğer partilerden daha Lübnanlıdır dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı müşaviri Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili yalan haberlerin yayınlanmasını eleştirdi. Ve Amerika'da Kentucky valisi kasırgalarda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini, sayının 100'ü geçebileceğini duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.